Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında geçtiğimiz hafta Nuh Aleyhisselam'ı konuştuk. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine uyarılarını ve neler yaşandığını hocamızdan dinledik. Bu haftada Nuh kavminin helak sebeplerini konuşacağız. Nuh kavmi hangi sebepten dolayı helak oldu ve bu helak sebeplerinden bizler neler çıkartacağız? Bu kavmin yaşamış oldukları olaylarda biz kendimize hangi payları çıkartacağız? Bunları Erhan Turan hocamızdan bugün dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Nuh kavminin helak sebeplerini bugün sizden dinleyelim. İnşallah. Tabii ki programlarımızda bizim gerek Siyer Mektebi programında gerekse de Nebiler Silsilesi programında uygulamış olduğumuz usul bir olayı sadece tarihsel boyutuyla anlatmak değil. Evet. Nuh kavminin helak sebeplerini tabii ki bileceğiz ama bu helak sebepleri, Nuh kavminin niçin helak olduğu cevabı bize de bir şeyler bırakmalı. Bunları da bugün sizden dinlemiş olacağız hocam. Buyursunlar.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi bu derslerden gayemiz inşallah hisseler alabilmek. Yani o döneme ait olan hadisat Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'de evrensel, yani cihan şumul bütün insanlığa ve bütün zamanlara hitap eden bir kitap olduğundan bu hadiselerin mevcut zaman şartları içerisinde yaşanmış bitmiş tarihi birer vaka değil, günümüzde de ibret alınması gereken ve daha sonraki yüzyıllarda da ibret alınacak olan olaylar içerisinde olduğunu önce hatırlamamız gerekiyor. Tabii Hazreti Nuh Aleyhisselam özelinde konuşuyoruz. Ancak bu sebepler genel. Bugün de çok rahat gördüğümüz toplum içerisinde bozulmayı, dezenformasyonu sağlayan, insanlar arasındaki hukuku bozan, insanlara insanlığını unutturan haller yaşıyoruz. Yine peygamberlerin hayatlarında bunların örnekleri çokça karşımıza çıkıyor. En güzel karşılığını da Kur'an-ı Kerim'de bulmuş oluyoruz.
Evet.
Peki Hazreti Nuh Aleyhisselam, malum toplum helak oldu. Çok az bir kimseyle birlikte gemiden indiler. Artık hayat yeniden başlayacak. Ama niçin helak olmuşlardı? Bunların başında küfranda olmaları, küfürde olmaları geliyor. Allah-u Teala onlardan peygamberin, Hazreti Nuh'un getirmiş olduğu din üzere, tevhid üzere olmalarını ve o tevhide sarılarak hayatlarını idame ettirmelerini emrediyor. Bugün de yaşadığımız halin karşılığı bu aslında. İnsanlar burada Nuh Aleyhisselam kavminden özel de söyleyelim, peygamberlerin getirmiş oldukları ahiret ahvalini, yani ahiretle ilgili haberleri umursamaz oldular. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada bir hale büründüler. Kazanmalarını, harcamalarını, insanlar arası ilişkilerini, karı koca ilişkilerini, erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla olan diyaloglarını vesairelerini ahireti unutarak artık yapmaya başladılar. Fuhşiyat çabuk yayılmaya başlıyor. Bu sebeple de Hazreti Nuh ölümün varlığını ve ölümden sonra tekrar diriltileceğini, bir haşır meydanında toplanılacağını ve insanların orada sorgu suale çekilip cennet ve cehennem karşılığında mükafatlandırılacağını haber veriyor. Bütün peygamberlerin aslında temel vazifesi bu. Temel misyonu bu.
Evet.
İnsanlığa tebliği sunacak, tevhidi sunacak. O tebliğin karşılığında, tevhidin karşılığında da yapılması gereken muamelat olacak, ibadetler olacak. İman olacak, ibadetler olacak ve içtimai, yani sosyal dediğimiz ilişkiler olacak, birliktelikler olacak. Bu anlamda peygamberlerin vermiş olduğu düstur çok önemli.
Ahiret hayatı tabii, odaklı bir dünya hayatı.
Hocam kesinlikle, tam doğrusu bu aslında. Çünkü biz dünyada ahiret için varız.
Evet.
Burada ahiret asıldır, dünya araçtır. Dünyayı araç olarak kullanmak gerekiyor. Yani nasıl ki arabamızı evimizden işimize, işimizden evimize ya da herhangi işimizi kullanmada bir mekanik bir araç olarak kullanıyorsak, dünyada ahiretin mekanik bir aracıdır aslında. Bu dünyada yapmış olduğumuz ibadetlerle ahiret kazancımız olacak. Bu dünyada yapmış olduğumuz imanla ahiret kazancımız olacak. Ama ahiret hedef olmaz, unutulursa o zaman tek kanatlı oluyor. Bu sefer kopmalar başlıyor. Çünkü hedefler bozuluyor, algılar bozuluyor, anlayışlar bozuluyor. Cennet ve cehennem, Allah ve Allah-u Teala'nın vermiş olduğu Kur'an'daki tehditler ve mükafatlar göz önünde olduğu müddetçe insan kendisini bir otokontrol dediğimiz kontrol tablası altına koyuyor.
Hadiste değil mi hocam? Dünya bir ağacın altında gölgeliktir. O gölgede dinlenirsiniz ve sonra devam edersiniz.
Yani insan dünyada misafir.
Misafir.
Nasıl ki bugün yine bir yolculukta herhangi bir durakta bir müddet beklenip asıl yola konuluyor. Dünyada böyle. Ahiret ana durağının bir ara durağı aslında. Bu anlamda puta tapmalar vardı Nuh kavminde. Ve şirke devamlı teşvik vardı. Bunu yani kalbin Allah'tan uzaklaşması olarak yorumlayabiliriz aslında. Yani insanların sadece aleni bir şekilde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü var hatırımda. Benden sonra hiçbiriniz bir putun karşısına geçip tapacak değilsiniz diyor Peygamberimiz. Ancak diyor sizin için dünyaya bağlanmanızdan, mal sevgisinin, dünya sevgisinin kalbinize bağlanmasından korkarım buyuruyor. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi halka verilen kalbinizdeki o malın kalbe kilitlenmesi hadisesi bugün de geçerli. Efendimiz döneminde de geçerliydi. İlâ yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar da geçerli olacak.
Yani cebimizdeki telefon, cebimizdeki evimizin anahtarı, arabamızın anahtarı bizim putumuz olabilir aslında.
Kalbimizin anahtarı olursa öyle oluyor hocam. Yani eğer ayet-i kerimedeki gibi rical anlatılırken la tulhihim bey'un ve ticare, o alım satım ticaret vesaire Allah'a almaktan onları alıkoymaz buyuruyor Kur'an. O zaman kişinin yapmış olduğu iş, yapmış olduğu hatta öğretmenlik, hocalık bile böyle yani. Eğer Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa. Ya şöyle diyelim, namaz oldu, vakit oldu. Vakit gidecek artık, o hale gelmiş. Ya ben ders yapıyordum, namazı kaçırdık.
İlim işte, öğreniyorduk.
İlim öğreniyorduk, ikindiyi kaçırdık. İlim öğreniyorduk, akşamı namazını kaçırmışız. İlim öğreniyorduk, sabahleyin sabaha kadar çalıştık, sabah namazını kılmadık. Böyle ilim olmaz. Burada farz olan, kat'i olan namazdır. İlim sonrası farzıdır. Namazı da ilimle öğreneceksiniz ama önce namaz esastır. Ne yapacaksınız? İbadet geldiyse hayatınızı bu beş vakit arasına formlayacaksınız. İşte bir yere yolculuğa mı çıkacaksınız? İşte sabah namazından sonra çıkalım. Mola mı vereceksiniz? Öğlen namazını kılacağımız bir yerde mola verelim. Ya da bir yerden bir yere işe gideceksiniz vesaire yapacaksınız. İşte ikindi namazını ona göre ayarlayacaksınız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazının çok kolay terk edilebileceğini söylüyor. Edilsin diye değil, dikkatli olun diye. Niçin? Çünkü meşguliyetin tam arttığı. İnsanların ya hele şurayı da bir halledeyim sonra kılarım dediği zamana denk geliyor. Bir anda bakmışsınız ki akşam ezanı oluvermiş. Trafikte kalıyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Namaz hafazan Allah orada kaybolup gidiyor. Hiç umursamaz olmak o başka bir şey. O büyük tehlike. Ona Allah hiç kimseyi düşürmesin.
Amin.
Burada putlaşma hadisesi Allah'ı unutturan, insana gaflet haline düşüren, devamlı gafletine sebep olan, ibadetlerine mani olan, tercih edilmesi gerektiğinde tercih edilen şeydir. Mesela namaz mı kılınacak o vakitte, yoksa o iş mi yapılacak? Eğer namazın önüne geçtiyse, ibadetin önüne geçtiyse o iş, o para, o kazanç, o her neyse, yani o namazın terkini sebep verecek, ortaya atacaksa, kılacaksa, o zaman o iş orada putlaşıyor.
Sadece namaz değildir ama değil.
Hayır,
sadece,
yani ben namazı ibadet üzerinde söylüyorum. Oruç içinde böyle, hac içinde böyle, zekat içinde böyle. Yani zekat verecek ama malı azalır diye korkuyor. Ya da bahanesi şu, ya ben fakiri bulamıyorum, nerede bulacağım fakiri diyor. Yani altına kendince olumlu bahaneler koymaya çalışıyor.
Evet. Şuraya getirmek istiyordum sözü hocam. Yani elimizde bulunan mal veya buna belki eşimiz, belki evlatlarımız, kalbimizi açıp baktığımızda Allah sevgisi bu elimizde bulunan nimetin sevgisinden daha azsa problem var demektir.
Hocam şöyle bir kıyas yapalım, çok güzel olur diye düşünüyorum. Sabah namazı vakti geldi. Şimdi evladımız yatağında mışıl mışıl uyuyor. Akıl bali de olmuş. Yani namaz farz olmuş kendisine. Sabah namazı vakti de 4-4.30'da oluyor. 5'e doğru namaz kılınıyor. Şimdi bu yavruyu yataktan kaldıracak mıyız, kaldırmayacak mıyız? Şimdi yavrumuzu sevip kaldırmazsak, o zaman Allah muhafaza bu çocuğun namaza alışmaması ya da ibadetlere alışmaması karşılığında hafazanallah cehennemine sebebiyet olmak var. Ama kaldırırsanız orada evladınızı da sevmiş oluyorsunuz aslında, ama Allah için böyle bir hale girmiş oluyorsunuz. Allah emretti. Bunu bilmek gerekiyor, bunu anlamak gerekiyor. Bunun önüne geçmeyecek. Bazen ya senden Allah için sus diyorum diyor adam. Bu basit bir örnek. Allah için sus diyorum diyor. Sus abi Allah için. Allah için dedi yani. Ama hocam o kendi nefsi için söyledi. Hayır, sen Allah için sus. Yani o Allah için susturmasın seni. Ama sen sus Allah için. O zaman olay düzelecek. İşin içerisine Allah girdiği zaman, Allah Resulü girdiği zaman bizim şöyle bir adım geride durmamız gerekiyor. Yani toplum olarak hem Kur'an ayetlerinden, Allah'tan, hem Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu sünnet-i seniyyeden uzaklaşmaya başladık. Uzaklaştıkça da fuhşiyat bize yaklaşmaya başladı. Çünkü iki kutuplu bir olay bu. Ya hak üzere olacaksınız ya batıl üzere olacaksınız. Haktan uzaklaşırsanız batıla yaklaşıyorsunuz. Batıldan kaçarsanız da hakka yaklaşıyorsunuz. İşte burada mallar, evlatlar, ondan sonra ticaret bozulmasını, kesada uğramasından korktuğumuz alışverişlerimiz vesaire, her şey bunun içerisinde. Âli menfaatlerimiz var. Hoca efendi olacağız. İşte ünvan alacağız mesela. Doçent olacağız, profesör olacağız. Ama bir hakikat var. Hakikati söylememiz gerekiyor. Ama o hakikati söylersek ünvanımızı alamayacağız. Gizliyor ünvanı için. Şimdi fi sebilillah mı oldu? Fi sebilil ünvan mı oldu? Hangi yolda bu hakikat gerçekleşti? Hazreti Peygamber'in hatırlarsınız bir hadisinden bahsetmiştik. Üç kimseden bahsetmişti. Birincisi şehit, ikincisi alim, üçüncüsü de zengin. Ortak özellikleri Allah yolunda harcamış olduklarını zannetmelerine rağmen Allah-u Teala onların üçüne de siz bunu Allah için yapmadınız deyip cehennemine koymuştu. Allah için ilim öğretmedin, Allah için malını infak etmedin ve Allah için de sen ibadet etmedin diye Cenab-ı Hak önüne koyuyor. Yani sen hac yaptım zannediyorsun ama hac yapmamışsın. Yani sen umre yaptım zannediyorsun. Yani sen lebbeyk Allahümme lebbeyk diye gidiyorsun Kabe'yi tavaf ederken, sana la lebbeyk mukabele ediliyor. Bunların Allah kabul etsin diye namaza gidiyoruz ama sadece bir sportif faaliyetten ibaret kalıyor.
Vay o namaz kılanların
haline oluyor. İşte bundan hocam bahsettiğimiz şey bu. Burada evet. Namaz niçin çokça önümüze geliyor? Çünkü her gün 5 defa muhatapız. Bu yüzden sıkça namaz örneği veriyoruz. Her gün 5 defa muhatapız. Yani oruca ayda, yılda bir kere bir ay muhatapız. Zekata devir şartıyla artı zengin olmak şartıyla muhatapız. Ve hacca da kurbana da böyle muhatapız. Yani bir mülkiyete sahip olmanın karşılığında ve bunların hesaplarınca bir hesaba tabi tuttuktan sonra hac ve kurban karşımıza çıkıyor. Ama namaz ve kelime-i şehadet bila bedel. Hiçbir ücreti yok ve hiçbir nisabı yok, miktarı yok. Hatta gözleriniz kıpırdıyorsa, nefes alabiliyorsanız, aklınız başınızdaysa, yatalak da olsanız o namaz farz.
Eyvallah.
Gözlerle de olsa o namaz kılınacak. Yani neticede düşmüyor üzerimizden. Bu sebepten dolayı ancak uyku hali düşürüyor, baygınlık hali düşürüyor, ölüm hali düşürüyor. Üçü de siz değilsiniz yani.
Eyvallah. Hocam namazdan yola çıkmışken az önce de o niyet ve kalbin durumundan bahsettiniz. Parantez içinde biraz da konunun dışına çıkmış olacağım ama bunu da sormak isterim. Bir hikaye vardır, anlatılır. Adamın biri camide namaz kılıyormuş. İşte cemaatten birileri de ya ne kadar güzel namaz kılıyor demişler. Selam verince de bir de oruçluyum demiş. Şimdi niyet bu kadar çabuk bozulabiliyor.
Evet.
O niyetin kontrolünü nasıl yapacağız? Yani ibadet yapıyoruz ama bazen oraya kayıveriyor nefis. Zekat veriyoruz, para verirken nefis kayıyor. Ne bileyim.
Sağ hocam, oraya ben şey
o niyet
diyorum.
Kontrolünü nasıl yapacağız?
Niyete de niyet edeceksiniz diyorum.
Niyete de niyet edeceğiz. Yani
niyete de niyet edeceksiniz. Çünkü innemel amalu bin niyet. Niyetle ameller şekil alıyor. O zaman niyetin de bir halis olması gerekiyor.
Evet.
Allah için olması gerekiyor. İçerisine bir şey karıştıysa o niyet üzere yapılan işi hemen bırakmak gerekiyor. Yani eğer nefs karıştıysa orada enaniyet, kibir vesaire, ki o Nuh kavmi özelliklerinden bir tanesidir o kibirli olma hali. Kendini çok beğenir, karşısındaki insanı fakir ve rezil olarak addeder. Şimdi kurban kesiyor, niyeti çok halis ama o an bir hal kendisine geliyor. Şeytan vesvesesiyle hemen euzu besmele çekecek, istiaze yapacak, istiğfar edecek, Cenab-ı Hakk'a sığınacak, yoksa kurban telef olacak.
Evet.
Yani niyet boşa çıktığı zaman ibadet de boşa çıkıyor. namaza gidiyorsunuz. Hatırlarsanız şöyle bir şey vardır. Allah dostlarından bir tanesi sabah namazına giderken yavrusunu yanına almış. Ya babacığım herkes uyuyor demiş. Keşke sen de uyusaydın demiş. Niye? Çünkü kibir girdi, riya girdi işin içerisine. Yani su katıldı süte. Süte su katıldığı zaman sütün hakikati bozuluyor. O yüzden niyeti de bozmamak lazım. Bunun için halis olmak lazım. Bazen böyle şeytan bizimle oynar. O zaman da hemen istiaze yapıp Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip Felak, Nas sureleri vesaire, bunlar Ayetel Kürsi, Fatiha'lar okuyup o halden uzaklaşmaya çalışmak lazım. Eğer bizi yakalarsa o kanattan, Allah muhafaza, tuş edebilir. O zaman da ne kurban, ne hac, ne zekat, ne namaz, feveylilül musallin kısmından Allah korusun yüzümüze kara bir çarşaf gibi vuruluverir ahirette. O yüzden niyeti de bozmamak lazım. Niyeti de niyetle düzeltmek lazım. Burada diğer mesele kadınların iffet ve hayadan noksan olmalarıydı. Toplumu bozan ana esaslardan bir tanesi budur aslında. Hanımlar bozuldukça toplum bozulmaya başlıyor. Ya sanki yuvayı dişi kuş yapar hadisesi toplumu da hanımlar oluşturur hadisesine dönmüş gibi. Yani biz dışarıda baktığımızda hanımların böyle sere serpe evinde giyerken bile bir kere düşüneceği elbiseyi dışarıda çok rahat giyerken, gezerken görüyorsak, o zaman bir yerlerde arızalar var demektir. O arızanın tespiti yapılmalı ve hemen müdahale edilmeye çalışılmalıdır yani. Yani temel tespitler yapmak gerekiyor. Olayı sadece orası niye açık kaldı, burası niye açık kaldı deyip günahkar üzerinden kavgaya, gürültüye getirmektense bunun arka planlarını, okumalarını yapıp o alanlarda çalışma, yani önce bir teşhis yapmak lazım, tanı koymak lazım, sonra tedaviye dönmek lazım. Orası düzeldikçe yukarısı da düzelecektir. Ama önemli olan temel o noktanın nereden bozulduğunu bulmaya çalışmak lazım. Edep, iffet ve haya toplumu ihya eden hallerdendir. Bugün toplumumuzda oynanan o oyun hanım üzerinden edep, iffet ve haya üzerinedir. Gidersiniz reklamlara bakarsınız televizyonda, kadın bir meta olmuştur. Ve bunu da kendisi özgür olduğunu söyleyerek yapar. Aslında komik bir haldir yani, trajikomiktir bunun. Komik bir hal. Neticede hayaen Allah'ın emirleriyle ve hoşnut olacağı şekilde, peygamberimizin bize tavsiye ettiği şekillerde olmayı kendine edepsizlik olarak görüyor. Yani yer değiştirmiş. Bu hadisede ne yapıyor? Artık kadınların toplumu bozmasına, çoluk çocuk nesil bozmasına kadar gidiyor. Bir diğer mesele dünya lezzetine düşkün olma hadisesi. Tabii önceliği dünyaya vermeye başlıyorlar. Günümüzde de bu çok hakim. Artık insanlar bazı halleri değerlendirirken, bazı olayları değerlendirirken dünyalık gözüyle bakıyorlar hadiseye. Mesela çıkıp problemlerimiz nedir diye tartışmaya başladığımızda, elbette ki bu doğru ama ekonomi her şeyin önüne geçmiş vaziyette. Yani cüzdanındaki para dininin önünde duruyor. Çünkü sahabi efendilerimiz hiç kıtlık çekmedi. Sahabi efendilerimiz hiç parasız kalmadı. Sahabi efendilerimiz hiç yokluk görmediler. Yani şehit olan Musab bin Umeyr Uhud'da şehit oldu. Şehit olduktan sonra diyor ki sahabi, biz üzerine bir örtü attık. Örtüyü başına çektiğimizde ayakları açık kaldı. Ayaklarına çektiğimizde başı açık kaldı. Evet. Allah Resulüne sorduk ne yapalım diye. Başına doğru çekin. Ayakların ucuna da ızhır otu diye bir ot var. O ottan serin, onunla kapatın dedi. Çünkü sahabi hiç sıkıntı çekmedi. İki parça kefen getirildi Hazreti Hamza Efendimiz için. Yanında da birisi vardı, şehit olmuştu sahabiden. Birini birini örteceklerdi. Biri biraz büyüktü, biri biraz küçüktü. Kura çektiler aralarında hangisini hangisini örtelim diye. Çünkü sahabi hiç zorluk çekmedi. Hicret eden sahabi, işkenceye uğrayan sahabi, iman sınavı verdi 13 sene, direklere bağlandı, demir taraklarla etleri tarandı, her türlü eziyeti, işkenceyi çekti. Sahabe efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah ne yapalım denildiğinde, sizden öncekiler daha büyük sıkıntılara düşmüştü diye karşılık verdi bir de. Sabrı tavsiye etti onlara, hallerine şükrü tavsiye etti. Bir diğer mesele de şükreden bir kavim olmadı Nuh kavmi. Bu Allah-u Teala'nın vermiş olduğu birçok nimet var. Bazen işte bir tırnağımız kırılır, böyle kıyameti koparırız, yaygaraya veririz her tarafı, ortalığı yakar yıkarız. Halbuki 9 tırnağın daha var. Bunun farkında olmuyor insanlar. Yani bir hastalık geliyor, Allah kimseye vermesin, evlerden uzak etsin. Nice hastalıklar duyuyoruz, nice kötü durumlara düşüyor insanlar. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ı okuyacağız. 80 yıl kadar böyle bir şeye düşüyor ve o hali hanımı Allah'a dua etsen dediğinde, yaşadığım yıllara bedelen olmadıktan sonra ben nasıl isterim deyip o günkü haline şükrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar hadiseye şahit oluyor, o kadar olay yaşıyor. Yine bulunduğu hale şükrediyor, elindeki hale şükrediyor. Bizdeki herhalde en büyük problem şükürden uzak olma, şükür halinden uzaklaşma. Bu da unutturuluyor. Kapitalist bir sistem oluşturuldu, harcama endeksli, yani elindekini tüketme endeksli bir sistem oluşturuldu. Bu sistem içerisinde kimse cebindekine hamd etmiyor, şükretmiyor. Mesela biliyoruz işte sosyal medya, parantez arası, böyle bozguncuları var diyeyim ben. Bazı tipler ellerinde mikrofonlarla geziyorlar. Onların başka sebepleri de var, gezme sebepleri de var. Uzatıyor karşısına. Belki de anlaşmalı bir uzatma o mikrofon. Mikrofonu uzattığı zaman işte şuyum yok, buyum yok, şu kadar dardayım, şu kadar zordayım. O belli bir politik, belli bir siyasal bir iş gözetiyor aslında. Ama karşısındaki insanın ruh halini düşünmüyor. Onun psikolojisini düşünmüyor. Beyefendiyi ters çevirip sallasanız üzerinden 50 binlik bir döküman çıkıyor. İşte cep telefonundan tutun, giydiği pantolondan ayakkabısına, kulağındaki kulaklıktan sırtındaki çantasına kadar bir çarpıyorsunuz, bir hesaplıyorsunuz. Hocam 50 binlik bir adam çıkıyor ama fakir. Şimdi fakirliğin ölçüsü ne burada? İhtiyaç dediğimiz şey nereye varıyor? Şükür nereye varıyor? Bazen böyle arkadaşlar takılıyorlar, hocam ne zaman telefon yenileyeceksiniz? Diyorum ki telefon dediğiniz şey iletişim aracıdır. Yani karşınızdaki insana sizi bulduğu, sizin de karşınızdaki insana ulaşabildiğiniz araçtır. Ne zaman ki o faaliyetleri yapmayı bırakır, o zaman yenilerim. Yani neticede teknoloji takip eden, sanki böyle bir zorunluluk da varmış gibi bir hava oluşturuldu. Elimizdekini unuttuk, ondan dolayı şükrünü de unuttuk. Bir hastaneye gittiğimizde, bir kontrole vesaireye gittiğimizde, orada nice hastalar görüyoruz. Biz kendimizi hasta zannediyoruz.
Evet.
Halbuki o insanları gördüğümüz zaman biz hasta değil, belki turp gibiymişiz diyoruz kendi kendimize. Yine Cenab-ı Hak tüm hastalarımıza şifalar versin. Aynen. Ama hale şükretmek, elde olanın kıymetini bilmek bu anlamda çok önemli. O kavim o şükrü yerine getirmiyordu. Bu anlamda da Cenab-ı Hak onları uyarmıştı, uyarılmışlardı. Onların nezdinde bizler de uyarılmıştık. Hazreti Nuh Aleyhisselam uzun yıllar hizmetkar oldu onlara. Onlar o hizmetin karşılığında küfranı nimette bulundular. Yani Hazreti Nuh'un getirmiş olduğu o düsturu, Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasaklar üzerine kabulde bulunmadılar, terk ettiler. Hatta inkar ettiler, karşısına da dikildiler. Eğer biz bir konuda böyle tekdir ediliyorsak, uyarılıyorsak bunu nimet bilmemiz gerekiyor. Yani eğer bir hatamız olduysa, bir yanlışımız olduysa ve etrafımızda böyle güzel insanlar var da bizi uyarabiliyorsa, o zaman oturup bir daha şükretmek lazım diyelim. Hazreti Nuh Aleyhisselam denizlerden istifade eden bir insandı. Onun en önemli özelliklerindendi şükreden ve sabırlı bir kul olması. 950 senelik tebliğde 80 kadar iman eden kimse. Zaten 3-5'i belki onu ailesiydi. Yani çok büyük bir gayretin karşılığında sanki çok az bir netice gibi geliyor. Ama peygamberlerin özelliklerinden bir kişi de olsa orada tebliğine devam eder ve orada var olur, devamlı olur. Bu noktada istiğfar gerekiyor. Onları istiğfara davet etti. Onlar tövbe etmediler, istiğfar etmediler. İstiğfardan da uzak ettiler. Hatta etraflarındaki, hatta çoluk çocuklarına da istiğfarı mani oldular. Yani işaretle de bak bu adam aman ha delidir deyip Hazreti Nuh Aleyhisselam üzere anti propagandaları da geliştirdiler. Böyle bu söylemlerin karşılığında da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın itibarını da düşürmeye çalıştılar. Bu da Ehlullah için yapılan en önemli saldırılardan bir tanesidir. Siz hakikati savunduğunuz müddetçe, hakikatin arkasında durduğunuz müddetçe istihzaya, alaya alınacaksınızdır. Bu hep böyle olmuştur. Çünkü peygamber mesleğidir bu. Peygamber mirasıdır. Peygamberlerin yaşadığı hali ona sahip çıkan da yaşar hocam.
Eyvallah.
Hazreti Peygamber de tebliğe başladığında ilk yaptıkları iş onunla alay etmek olmuştu. Mekkeli müşriklerin ilk yaptığı iş olmuştu. Hazreti Nuh Aleyhisselam da buna duçar olmuştu. Daha sonraki konularımızda Hazreti Hud Aleyhisselam ve sair peygamberler gelecek. Onlarda da aynı hali görmüş olacağız.
Eyvallah. Hep bir sabır hali var.
Evet. Daimi bir sabır hali. Yani aslında Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın buradaki sabrı din ve ahlak noktasında, özellikle Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasaklar noktasında sükuneti bozmadan daimi bir savunma hali, hakka teslimiyet hali. Tabii bir takım Musibetler insanlara duçar olur. Bazen onlar insanlar üzerine böyle yağmur gibi de gelir. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle inda sadmetül ula buyuruyor. Yani ilk kendisine tesadüf ettiği anda o sabra düşmek lazım. Yani oturup şöyle bir selim bir kafayla düşünmek lazım. Çünkü sabır edebilmek için ruhani bir takım istidatların olması gerekiyor. Yani insanın kalbinin, maneviyatının çalışıyor olması gerekiyor. Yoksa affetmek, yumuşak huylu olmak, tevazu sahibi olmak, iffetli davranmak, kanaatkar olmak, şefkatli olmak, merhametli olmak, nazik ve müsamahakar olmak gibi böyle bazı haller gerektiriyor sabır. Çünkü insanlarımız işte Türkiye, İstanbul, bugün metropol, 20-25 milyon aktif her gün bir nüfus var. Bir trafiğe çıktığınızda bin bir türlü hadiseyle karşılaşıyorsunuz. Oradaki yaşanan bir olayda işte televizyon ekranlarında, internet vesairede birçok haberde okuyoruz. Hı hı. Bir yol verme kavgasıyla insanlar ölüyor. Ufacık bir yan baktın kavgasıyla insanlar ölüyor. Kavgayı ayıracak olan insanlar ölüyor. Evet. Ve şurada bir sabır hali gerekiyor. Tabii bu cennete kavuşturan nimetlerin başında ama iman özelinde baktığımız zaman sabır insanı Allah'a yaklaştırıyor. Hı hı. Ayet-i kerimeler üzerinde tek tek belki vaktimiz olmayacak ama 70 kadar yerde Kur'an-ı Kerim'de sabır geçer. Ana hatlarıyla Allah'a yaklaştıran bir haldir sabır. İnsanı güzel kul haline getiren haldir sabır. Yine insanı muhafaza eden ve Allah'ın nezaretini, gözetimini üzerinde tutan, Allah'ın yardımını daima kuluna gönderen ve cemalullah'ın müşahedesine yardımcı olan ve insanın kulun yardımcısının Allah olduğunu gösteren ve Cenab-ı Hakk'a daimi Allah'a yönelen bir hali taşımanın karşılığıdır aslında sabır.
Eyvallah.
Ayetler üzerinde söyleyecek olursak. Tabii imtihanlar olacak. Bu imtihanlar neticesinde kuldan beklenen bir takım haller olacak. Allah-u Teala inna vecednahu sabiran diye buyuruyor. Yani biz onu sabırlı bulduk. Demek ki bir takım musibetler gelecek. İsti'inu bis-sabri ve's-salah. O sabrı gerektiren halde sabra sarılma hali. Nasıl olur? Usulünü de Cenab-ı Hak bize veriyor. Başına gelene sabret diye. Kötülüklerden nehyet, başına gelene sabret. Bu da namaz kılma, iyiliği emretme halinin karşılığında azmedilmeye değer olanın da bu olduğu ayetlerde bize bildiriliyor. Sabır iki şekilde daha çok karşımıza çıkıyor. Aslında üç: musibetlere sabır, kullukta sabır, günah işlemekte sabır. Burada şey vardır. Güç halindeyken, güç kuvvet halindeyken insanın intikam alabilecek durumdayken yaptığı bir sabır vardır. Buna agniyâ-i şâkirîn denir. Bir de dar zamanda insanların böyle elinde imkan olmadığı halde yapılan sabırlar vardır. Yapılması gereken sabır vardır. Buna da fukarâ-i sâbirîn denir. Bunun en zoru agniyâ-i şâkirîn olmaktır. Yani artık karşınızdaki insana hele bir darbe vurayım, haddini bilsin, görsün bakalım dediğinizde sabredip elinizi kaldırmazsınız. Bu da büyük bir nimettir. Bu hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde bize aktarılıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hanımın evladı vefat etmişti. Yanına geldiğinde dedi ki, hanım sabırlı ol demişti. O da git başımdan dediydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan çekildi. Daha sonra dediler ki, bak sen tamam çocuğun vefat etti, sen derdini yandın ama sana bu tavsiyeyi bulunan Resulullah'tı dediler. Koşa koşa Efendimizin yanına geldi. Efendimiz inda sadmetü, işte ilk anda sabretme haliydi o dedi. Yani sizin gücünüz de varsa o fukaranın sabrı, yani fukara-i sabirin, bir de zenginlik dediğimiz o her türlü imkan elindeyken kulların birbirine olan sabrı vardır. Buna da agniyâ-i şâkirîn adı veriliyor hocam.
Eyvallah. Programımızı muhterem Osman Nuri Topbaş, evet, Hoca Efendi'nin bu konunun sonunda da ifade etmiş olduğu duayla bitirelim hocam.
Buyurun hocam.
Cenab-ı Hak cümlemizi sabırla mütehalli eylesin.
Amin.
Cümle enbiya ve evliyanın sabır ve sadır genişliğinden bir hisse nasip eyleyip takat getiremeyeceğimiz imtihanlardan bizleri muhafaza buyursun.
Amin
diyoruz. Amin. Önümüzdeki hafta yine inşallah yeni bir konuyla Hazreti Hud Aleyhisselam'ı
inşallah
konuşmak üzere bu haftalık dinleyicilerimizden müsaade isteyelim. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah.
Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı ve kavmini konuştuk. Bu yaşanan olaylardan alabileceğimiz ibretleri de hocamızdan dinledik. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle, duasıyla Allah'a emanet olun efendim.